Iron 4, Deniz Kurdu, Jack London, Sayfa 46. Kurtlar sen, Johansen ve altı avcının oturduğu kamera masasının başında beklemek kolay bir iş değildi. Bir kere kamera çok küçüktü, üstelik gemi de çok sallanıyordu. Ben de zar zor yürüyebiliyordum. Ama bana asıl dokunan masada hizmet ettiğim insanların duygusuzluklarıydı. Dizimin durmadan şiştiğini hissediyordum. Acısından neredeyse bayılıp kalacaktım. Kameranın duvarında asılı olan aynada acıdan buruşmuş bembeyaz yüzümü görebiliyordum. İçeridekilerin hepsi durumumu görüyordu ama kimse bu konuda tek bir laf bile etmiyordu. Daha sonra bulaşık yıkarken Kurtlar senin yanıma geldi. ''Böyle ufak bir şey seni üzmemeli. Zamanla böyle şeylere alışırsın. Biraz topallarsın ama çok geçmeden eskisi gibi yürümeyi becerirsin.'' Sustu. ''Buna paradoks denir değil mi?'' diye devam etti sonra. ''Evet efendim.'' diye cevap verdiğim zaman memnun olmuştu. ''Edebiyat hakkında biraz bilgin var demek ha. Öyleyse ara sıra seninle bir şeyler konuşuruz.'' Ve sonra benimle daha fazla ilgilenmeyip güverteye çıktı. O gece bitmez tükenmez bir sürü işi tamamladıktan sonra tayfaların yattığı yere uyumaya gönderildim. O pis ahçının yanından ayrıldım ve en sonunda yatabileceğim için çok mutluydum. Şaşkınlıkla elbiselerimin üstümde kurumuş olduğunu fark ettim. Üstelik hiçbir soğuk algınlığı belirtisi filan da yoktu. Normal koşullar altında başımdan böyle bir şey geçseydi herhalde hemen yatağa yatıp bir daha kalkamazdım. Ama dizim gerçekten rahatsız ediyordu beni. Anladığım kadarıyla diz kapağı kemiğimin etrafı tamamen şişmiş kemik yerinden oynamıştı. Altı avcı bir arada oturmuş sigara içip yüksek sesle konuşuyorlardı. Yatağımın üstüne oturup dizimi incelemeye başladığımda Henderson bana şöyle bir göz attı. ''Fena gözüküyor.'' dedi. ''Etrafına bir parça bez sar, düzelir.'' Hepsi bu kadardı. Karada olsaydım şimdi geniş yatağımda yatıyor ve başımda da beni muayene eden bir doktora derdimi anlatıyor olacaktım. Ama bu adamlara da haksızlık etmemeliydim. Benim acıma karşı nasıl kaygısız ve katıysalar aynı şey kendi başlarına da gelse aynı derece kaygısız ve katı olacaklardı. Anladığım kadarıyla bu onların alışkanlıklarından doğan bir şeydi. Üstelik fazla duygulu insanlar da değildiler. Çok yorgun olmama rağmen dizimin ağrısı beni uyutmuyordu. Avazım çıktığı kadar bağırmamak için elimden geleni yaptım. Şu anda evimde olsaydım mutlaka bu acı beni yenecekti. Ama bu yeni ve ilkel şartlar vahşi bir baskıyı gerektiriyordu. İlkel insanlar gibi bu adamlar büyük işlerde olgun, küçük işlerde ise çocukça davranıyorlardı. Yolculuğun daha sonraki zamanlarda avcılardan Kerfoot'un bir parmağını kaybettiğinde ağzından bir tek sözcük bile çıkmayışına hatta yüzündeki ifadenin bir milim bile değişmediğine tanık oldum. Ama aynı adam küçük bir sorun üstüne adeta çılgına dönüyordu kimi zamanlar. İşte şimdi aynı adam elini kolunu sallıyor, küfrediyordu. Bütün mesele de ayı balığının doğuştan yüzme bilip bilmediği üzerine çıkan bir tartışmaydı. Ona göre bir ayı balığı yavrusu doğar doğmaz yüzebilirdi. Amerikalıya benzeyen küçük gözlü diğer bir avcı Latimer ise tıpkı kuşların yavrularına uçmayı öğrettiği gibi bir ayı balığının da yavrusuna yüzmeyi öğrettiğini savunuyordu. Çoğunlukla diğer avcılar ya masanın üstüne oturmuş ya da yataklarının üstüne uzanmışlar, tartışmaya katılmadan dinliyorlardı ve hepsi de konuyla çok ilgiliydiler. Çünkü çoğu kez konuşmaya atılarak birinin tarafını tutuyorlar, hatta kimi zamanlarda hep bir ağızdan konuşuyorlardı. Konu oldukça çocukça, hatta basit olmasına rağmen kullandıkları mantık daha da çocukça ve daha fazla saçmaydı. Aslında pek öyle fazla mantıkla kullandıkları yoktu. Kullandıkları metot daha çok belli tahminler yürütmek ve karşısındakinin yalanını çıkarmaktı. Bir ayı balığı yavrusunun doğuştan yüzüp yüzmediğini örneklerle kanıtlıyorlar, sonra da karşılarındakinin mantığına, kişiliğine, milliyetine ya da geçmişlerine saldırıyorlardı. Bütün bunları bir arada yaşadığım insanların düşünme yeteneklerini belirtmek için anlattım. İri yapılarına rağmen kafaca çocuktular. Ucuz ve insanı rahatsız eden bu tütünü devamlı içiyorlardı. Odanın içi dumanla dolmuştu. Bütün bunlar bir de geminin dışarıdaki fırtına ile yaptığı mücadele. Başka bir zaman olsaydı mutlaka midemi bulandırır, beni hasta ederdi. Gerçi şimdi de kendimi pek iyi hissetmiyordum ama bu daha çok dizimin ağrısındandı. Yattığım yerde kendimi ve durumumu düşündüm. Benim gibi okumuş, kibar, sanattan ve edebiyattan anlayan birinin, yani ben Humphrey Van Feyden'in burada Bering Denizi'nin üstünde bir ayı balığı avlayan geminin içinde bulunması düşünülemeyecek bir şeydi. Kamarot, yaşantım boyunca hiçbir zor iş yapmamıştım. Günlerim sakin, olaysız bir biçimde geçmişti. İyi bir geliri olan okumuş bir insanın hayatıydı bu. Hareketli bir yaşantı ya da spor hiçbir zaman hoşuma gitmemişti. Ben her zaman bir kitap kurdu olmuştum. Babam da kız kardeşlerim çocukluğumda beni böyle çağırırlardı. Hayatımda bir kez kampa gitmiştim ama onu da hemen dağ başında terk edip evimin rahatlığına ve güvenliğine dönüvermiştim. İşte şimdi burada masa toplamak, patates soymak ve bulaşık yıkamak gibi işlerle uğraşıyordum. Kuvvetli biri değildim. Doktorlar iyi bir yapım olduğunu söylerlerdi. Ama bedenimi fazla geliştirmemiştim. Adalelerim bir kadınınki kadar yumuşaktı. Doktorlar biraz hareket etmemi, spor yapmamı söylemişlerdi. Ama ben her zaman bedenimden çok kafamı kullanmayı yeğe tutmuştum. Buradaki kaba yaşantıya hiç de uygun biri değildim. İşte kafamdan geçen birkaç şey bunlardı. Belki de bu yüzden devamlı zayıf ve yardıma muhtaç bir adam rolü oynadım. Annem ve kız kardeşlerim çok üzülmüşlerdi herhalde. Martinez kazasının bulunamamış ölüleri arasındaydım. Gazetelerdeki başlıkları gözümün önüne getirebiliyordum. Üniversite kulübündeki çocuklar herhalde kafalarını sallayarak ''Zavallı çocuk'' diyorlardı. Herhalde sabahleyin veda ettiğim Charlie Furuset penceresinin önündeki yastıklı koltukta oturup hüzünlü şiirler okuyor olmalıydı. Bu arada da hayalet sallanarak yüksek dağlara tırmanarak derin vadilere düşerek ve önüne çıkan her şeyle mücadele ederek Pasifik'in derinliğine doğru yoluna devam ediyordu. Ve ben de onun içindeydim. Rüzgarın yukarıdan gelen sesini duyabiliyordum. Büyük bir kükreyişe benziyordu. Kimi zaman tepemizde birkaç ayak sesi duyuluyordu. Her taraftan çatırtılar geliyordu. Bütün gemi sanki binlerce ses çıkararak yakınıyordu. Avcılar başka türden yaratıklarmışçasına hala kavga edip bağırışıyorlardı. Etraf küfürler, açık saçık sözlerle dolmuştu. Kırmızı kızgın yüzlerini, vahşiliğin eciş bücüşleştirdiği hatlarını görebiliyordum. Kesif sigara dumanının içinden yataklar hayvanların inlerini andırıyordu. Hayvan derileri, çizmeler, botlar duvarlara asılmıştı. Oradan buradan tüfek namluları çıkmıştı. Geçmiş yılların korsan gemilerini andırıyordu burası. Düşünmeye devam ediyor, bir türlü uyuyamıyordum. Uzun, çok uzun, yorucu ve korku dolu bir geceydi. Bölüm 5. Avcıların kamerasına geçirdiğim ilk gece aynı zamanda son gecem oldu. Ertesi gün yeni ikinci kaptan Johansen Kurtlarsen tarafından kameradan atılıp avcıların arasına gönderildiğinden ben de küçük bir kameraya taşındım. Yolculuğun ilk gününde zaten iki kişi yerleşmişti buraya. Bu değişikliğin nedeni avcılar tarafından hemen öğrenildi ve onlar arasında büyük bir eğlence haline geldi. Anlaşılan Johansen uykusunda bütün gün geçen olayları anlatıyor, bağırıyor, kurtlar senin kendisine verdiği emirleri tekrarlıyordu. Uykusuz geçen bir geceden sonra acı içinde ve kendimi oldukça zayıf hissederek ayağa kalktım ve hayaletteki ikinci günümü geçirmeye koyuldum. Tıpkı Bill Sykes'ın köpeğini çağırışı gibi Thomas Margaret saat 5:30'da beni ayağa kaldırdı. Ama Bay Margaret'in bana yaptığı kabalık aynı biçimde kendisine ödendi. Yaptığı gereksiz gürültü, bütün gece bir kez olsun gözünü kırpmamıştım, avcılardan birini uyandırmış olmalıydı. Kocaman bir postal yarı karanlıkta havalandı ve Bay Magridge acıyla bağırdıktan sonra herkesten özür dilemeye başladı. Daha sonra kulağının şişmiş olduğunu gördüm. bir daha hiçbir zaman düzelmeyen bu kulağından dolayı bundan sonra denizciler tarafından karnabahar kulaklı diye çağrılmaya başlandı. Gün sıkıntılarla doluydu. Bir gece önce kurumuş eşyalarımı mutfaktan almış ve ahçının eski elbiselerini hemen üstümden atmıştım. Para çantamı aradım. Biraz bozukluğun yanı sıra, böyle şeyleri oldukça iyi hatırlarım, altın ve kağıt para olarak tam 185 dolarım vardı. Para çantamı buldum ama küçük bir parça gümüşten başka içinde bir şey kalmamıştı. Mutfağa gittiğimde ahçı başına param hakkında soru sordum. Ters bir cevap bekliyordum ama yine de bana karşı takındığı tavır oldukça şaşırmama sebep oldu. ''Buraya bak Hımbal'' dedi sinirden patlayan gözlerle. ''Burdunun üstüne okkalı bir yumruk ister misin? Eğer benim hırsız olduğumu düşünüyorsan bu düşünce senin olsun. Yoksa tam tersine inandırmasını bilirim seni. Sana yaptığım iyilikler yetişir artık. Hem insan türünün garip bir yaratığı olarak buraya geliyorsun, ben de seni mutfağıma alarak iyi davranmaya çalışıyorum. Hem de bana ne biçim davranmaya kalkıyorsun? Aklını başına toplasan iyi edersin.'' Bir yandan söyleniyor, bir yandan da yumruklarını sıkmış üstüme yürüyordu. Utanarak kendimi onun saldırılarından kurtarmaya çalıştım ve mutfak kapısına doğru koştum. Ne yapabilirdim ki? Kuvvet, sadece kuvvet bu vahşi kemiğinde geçerliydi. Ahlak diye bir şeyi kimse tanımıyordu. Gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Orta boylu, zayıf, gelişmemiş kaslarıyla o zamana dek huzur dolu, sakin bir yaşantı geçirmiş bir adam. Ne yapabilir ki? Azgın bir boğanın karşısında durmak gibi, bu canavarlaşmış insan azmanlarının yanında kalmam için hiçbir neden yoktu. Hakkımın korunması gerektiğini hissettim. Vicdanımla huzur içinde baş başa kalmak istiyordum ama bunu beceremedim. Bugün bile o günleri hatırlayıp olup biteni sakin sakin düşünemiyorum. Durum öylesine garipti ki bütün mantıki uygulamalar, hatta soğukkanlılık bile yeterli değildi. Biçimsel mantık açısından baktığımızda utanılacak bir şey yoktu. Ama yine de olanlar aklıma geldikçe utanıyorum ve erkeklik gururumun birçok biçimde ezildiğini hissediyorum. Mutfaktan hızla çıkıp koşmaya başlayışım dizimin ağrısını arttırmıştı. Daha fazla dayanamayarak kıç kamerasının önünde yere çöküverdim ama ahçı peşimden koşmamıştı. ''Bakın nasıl koşuyor, nasıl da koşuyor!'' diye bağırdığını duydum. ''Üstelik de o bacakla! Geri gel anasının kuzusu, seni yemem, meraklanma!'' Geri dönüp tekrar işime koyuldum. Hikaye şimdilik burada bitiyordu. Ama ileride daha da gelişmeler olacaktı. 7'de kameradaki kahvaltı sofrasını hazırladım. Avcılarla süvarilere hizmet ettim. Gece fırtına çıkmıştı. Bugün de hala dalgalar yüksekti ve sert bir rüzgar esmekteydi. Hayalet sadece üst iki yelkenin yardımıyla gidiyordu. Kahvaltıda konuştuklarına göre geri kalanlar da o gün öğleden sonra tamir edilecekti. Yine kahvaltıda öğrendiğime göre kurtlar sen bu şiddetli rüzgardan elinden geldiğince yararlanmak istiyordu. Bu rüzgar çıkmadan önce yolculuğun büyük bir kısmını Japonya'da geçirmeyi, sonra tropik bölgelere yönelmeyi, daha sonra da Asya kıyısından tekrar kuzeye dönmeyi hesaplıyordu. Kahvaltıdan sonra yine başımdan unutamayacağım bir olay geçti. Bulaşıkları yıkamayı bitirdikten sonra ocağı temizleyip külleri atmak için güverteye taşımıştım. Kurt Larsen ile Henderson dümenin yanında durup konuşmaya dalmışlardı. Dümende Johansen vardı. Güvertede rüzgar üstüne doğru yürürken onun başıyla bir işaret yaptığını gördüm ve bana selam verip günaydın demek istediğini sandım. Aslında külleri öbür tarafa atmamı işaret ediyordu. Onun ne dediğinin farkına varmadan Kurt Larsen ile avcının yanından geçip külleri denize savurdum. Rüzgar benim döktüğüm külleri olduğu gibi geriye sadece benim değil, Henderson'la Kurt Larsen'in üstüne boca ediverdi. Daha ne olduğunu anlamamıştım ki Kurt Larsen'in bir hayvanı tekmeler gibi savurduğu ayağını sırtımda hissettim. O zamana dek hiçbir tekmenin böylesine acı verebileceğini düşünmemiştim. Ondan uzaklaşarak yarı baygın bir halde kameranın duvarına dayandım. Her şey gözlerimin önünde dönüp duruyordu. Hemen hastalanmıştım. Zorlukla kendimi geminin yan tarafına sürükledim. Ama kurtlar sen peşime düşmemişti. Üstündeki külleri silkeledikten sonra tekrar konuşmaya dalmıştı. Bu arada Johansen birkaç tayfa çağırarak etrafı temizletmeye başlamıştı bile. Öğleden sonra tamamen değişik bir olay beni şaşırttı. Ahçının emirlerine göre yatağını toplamak ve etrafını düzeltmek için kurtlar senin kamerasına gitmiştim. Duvarda yatağının baş ucunda kitap dolu bir raf vardı. Şaşkınlık içinde Shakespeare, Tennyson, Poe ve De Quincey'in kitaplarını gördüm. Aralarında Tyndall, Proctor ve Darwin'inki gibi bilimsel eserler de vardı. Astronomi ve fizik kitapları da göze çarpıyordu. Bulfinch'in Masal Çağı, Shaw'un İngiliz ve Amerikan Edebiyatı Tarihi, Johnson'ın iki ciltlik doğa tarihi kitapları dikkatimi çekenler arasındaydı. Metcalf, Reed, Kellogg'unki gibi gramer kitapları da vardı. Dean'in İngilizcesi adlı kitabı görünce gülümsedim. Bu kitaplarla tanıdığım kadarıyla bu adamı birbirleriyle bağdaştıramadım ve bütün bunları okumuş olduğuna da inanamadım. Fakat yatağı yapmaya başladığım sırada çarşafların arasında Cambridge baskısı Browning'i buldum. Belli ki uykuya daldığı sırada kitap öyle açık kalmıştı. Balkonda bölümüne kadar okumuş olduğu belliydi. Çünkü birkaç yerinde altı kurşun kalemle çizili cümleler vardı. Bu arada teknenin sallanması ile kitabın içinden bir kağıt parçası yere düştü. Geometrik şekiller ve bir takım hesaplarla doluydu. Bu korkunç adamın cahil bir budala olmadığı apaçıktı. Ama kimse de bu adamın kabalığından böyle bir şey umamazdı. Artık benim için de bir bilmece haline gelmişti. Kişiliğinin her iki yönü de ayrı ayrı anlaşılır haldeydi. Ama bir araya gelince bir türlü birbiriyle bağdaşır bir bütün oluşturamıyordu. Dilinin mükemmel olduğunu belirtmiştim. Çok az yanlış yapıyordu. Tabii tayfalarla ya da avcılarla konuşurken bir takım yanlışlar yapıyordu. Ama bu daha çok konuşma biçiminden geliyordu. Bana söylediği birkaç söz açık ve doğruydu. Diğer yanı ise sanki beni köreltmişti. Onunla kaybettiğim para hakkında konuşmaya karar verdim. Geminin arka tarafına dolaşırken onu yakaladığımda soyuldum dedim. Efendim diye düzeltti. Sesinde azarlamaktan çok bir hakimiyet belirten sertlik vardı. Soyuldum efendim diye tekrarladım. Nasıl oldu diye sordu. Sonra ona bütün olanları, eşyalarımı nasıl mutfakta kurutmaya bıraktığımı, olayı ahçıya anlattığımda beni neredeyse döveceğini anlattım. Gösterim onu güldürmüştü. Ahçı aşırmış olmalı. O pis hayatın değişmez mi yani buna? Üstelik bunu bir ders olarak kabul et. Bundan böyle kendi parana kendin sahip çıkmasını öğrenirsin. Sanırım şimdiye dek bu işi avukatın yapmıştır senin için. Sinirlendiğini anlıyordum ama yine de sordum. Paramı tekrar nasıl ele geçirebilirim? Bu artık senin meselen. Burada avukatın yok. Kendi başının çaresine bakmak zorundasın. $1 bulduğun zaman onu sıkı sıkı elinde tutarsın. Parasını senin gibi etrafta bırakan adam kaybetmeyi hak etmiş demektir. Üstelik günah da işledin. Arkadaşlarını hırslandırmaya hiç hakkın yok. Ahçı başını hırslandırdın, o da çaldı. Ölümsüz ruhunu kirletmiş oldun adamın. Sahi ölümsüz ruha inanır mısın? Konuşurken hafifçe göz kapakları kalktı. Birden onun ruhunu gördüğümü sandım. Ama bu bir hayaldi. Şimdiye dek hiç kimse kurtlar senin ruhunu görememişti, buna inanıyordum. Sonradan öğrenecektim ki bu çok yalnız bir ruhtu ve çok ender, birkaç an hariç maskesini hiçbir zaman çıkarmazdı. Gözlerinizde ölümsüzlük okuyorum diye cevap verdim. Bile bile efendim dememiştim ona. Konuşmanın yakınlığı böyle bir şeyi gerektirmiyordu. Söylediğimi önemsemedi. Söylediklerinden anladığıma göre canlı bir şey görüyorsun. Ama bunun sonsuza dek yaşaması gerekmiyor. Bundan daha fazlasını okudum diye devam ettim cesaretle. Öyleyse bilinci gördün, canlı olan yaşantının bilincini okudun ama yine de yaşantının sonsuzluğu diye bir şey yok. Ne kadar açık düşünüyor, düşüncelerini ne kadar güzel anlatıyordu. Merakla bana baktıktan sonra gözlerini denize, rüzgarın geldiği yöne çevirdi. Boş boş bakmaya başladı. Ağzının etrafındaki çizgiler daha da belirginleşti. Anlaşılan kötümser bir durumdaydı. Öyleyse nereye kadar diye sordu birdenbire. Ölümsüzsem ne kadar ölümsüzüm, neden? Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 57.